Kelebekler ve insanlar, üstün dökmen, 6. ayrım. Pazar torbalarının bir kısmı Umay'ın elindeydi, birkaç tanesini ise tekerlekli sandalyenin arkasına asmıştı. Gülşen Hanım bir yandan kimseye çarpmadan arabayı sürmeye çalışırken, bir yandan da meyvelere, sebzelere bakıyor, fiyatlarını aklında tutmaya çalışıyordu. En iyisini en ucuza almak için. Pazar renkliydi, bereketliydi ama fiyatlar da önemliydi. Umay meyvelerle, sebzelerle ilgilenmezdi. Annesinin onu sevdiği meyveleri alacağını bilirdi. Gülşen Hanım torbalardan birinin üstüne kırmızı bir taç gibi çilekleri yerleştirdi. Prensesin sevdiği meyve ezilmesin diye. Meyvelere ve sebzelere bakmak Umay'ın içinde derinden derine, bitmeyen fakat tam da işitilmeyen bir mırıltı gibi hafif ama sürekli bir sıkıntı yaratırdı. Eğri ve olmayan sebzeler, özellikle meyveler alıcı bulmazdı. Pazar düzgünlerin, orantılı olanların yeriydi. Umay bu yüzden meyvelere ve sebzelere bakmazdı. Umay yalnızca insanların yüzlerine bakardı, o da uzaktalarsa. Yakındaki bir kişinin yüzüne bakmak istediğinde oturduğu için başını kaldırması gerekirdi. Bu ise ona en azından oturmakta olduğunu hatırlatırdı. Bu yüzden eğer o kişiyle konuşmakta değilse, yakındaki insanlara bakmaz, göz hizasına giren uzaktaki yüzleri incelerdi. Bir tek çocukların yüzlerine oturduğu yerden başını kaldırmadan bakabiliyordu. Bu ise ona yaşamın yalnızca bir yarısıyla kolayca iletişim kurulabildiğini hatırlatıyordu. Üstelik çocuklar artık ait olmadığı, muhtemelen gelecekte de sahip olamayacağı bir dünyanın insanlarıydı. Üstelik bir çocukla göz göze geldiğinde bu masum ve meraklı gözler bir saniye sonra hızlı aşağıya inip "Bu niye yürümüyor?" diye sorarak bacaklarının ve sandalyenin üzerinde gezinirdi. İyisi mi çocukların da yüzlerine fazla bakmamalıydı. Şifalı otların dizildiği bir tezgahın önünden geçiyorlardı. Gülşen Hanım göz ucuyla baktı. Bir zamanlar Umay için bunlardan ne kadar çok alıp kaynatmıştı. Hiçbirinin gözle görünür bir faydası olmamıştı. Tam şifalı ot tezgahının önünden geçiyorlardı ki, 50 yaşlarında bir bey satıcıya otlardan birisini gösterip "Bu neye yarıyor?" diye sordu. Tezgahtaki genç, "Bu prostata iyi gelir abi. Bir de vücuttaki damarları açar," diye cevapladı. Adam "Bütün damarlarımı açar mı?" diye tuzak bir soru sordu. Genç kendinden emin bir sesle "Açar abi," dedi. Adam "İyi de beyin damarlarımı da açarsa ya felç olursam?" diyerek satıcıya final sorusunu sordu. Satıcı gencin gözleri büyüdü. Bir an şaşkınlıktan sonra "Abi, o zaman sen de fazla atma abi, bir tut ama at," dedi. Konuşma ayaküstü bir satranç oyunu gibiydi. Gülşen Hanım içinden Umay ise sesli güldü. Satıcı çocuk bozulmuştu. Gülşen Hanım adamın eleştirisinin satıcıya yönelik olmadığını, hesaba kitaba sığmayan, ölçüye gelmeyen, göz kararı geleneksel çözümlere, hurafelere karşı çıktığını düşündü. İçinden müşteriye hak vermişti. Pozitif bilme dayanmayan ezberlenmiş çözümlerin yaşama bir artı getirmeyeceğini düşünürdü. Bu saatten sonra Umay'a artık hiçbir otun fayda etmeyeceğini derin bir çaresizlikle biliyordu. Ancak hala şu ya da bu otu kaynatıp kızına içirmesini tavsiye eden tanıdıklar vardı. Gülşen Hanım artık bu tür hurafelerden, cühela reçetelerinden nefret eder olmuştu. Televizyonlar bilip bilmeden ot önerenlerle, yıldız falını, burçları gerçek sananlarla, her yerde şifa bulanlarla, yakında kıyamet kopacağını iddia edenlerle dolup taşıyordu. Gülşen Hanım bunlara ve bunları ciddiye alanlara ekran cahili derdi. Ekran cahillerinin bir kısmı ekranın önünde, bir kısmı arkasındaydı. Uçlarından uzun tahta direklere bağlanmış branda bezinden tentelerin altında yavaş yavaş ilerliyorlardı. Umay'ın gözüne maviye boyanmış tahta tezgahlar çarptı. Bir yerde okumuştu, sebze meyve tezgahları genelde maviye boyanırdı. Çünkü hemen hiçbir meyve sebze mavi olmazdı. Mavi farklıydı, farklı. Fark edilirdi. Umay da tekerlekli sandalyesinde fark edildiğini düşünüyordu. Bir gün bu düşüncesini annesine söylediğinde annesi ona "Mavi pazar tezgahıyla senin ne benzerliğin var? her şeyi döndürüp dolandırıp bacaklarına, sandalyene getiriyorsun demişti. Küçük yaşlarından beri, yani bacakları atrofiye uğradığından, doğal yapısını kaybettiğinden beri hemen her şey Umay'a sandalyesini hatırlatıyordu. Hemen her gün ilgili ilgisiz pek çok olayda acaba bir gün yürüyecek miyim sorusu geliyordu aklına. İkinci soru ise bir gün evlenebilecek miyimdi. Birkaç kişiyle selamlaştılar, karşılıklı hal hatır sordular, sonra birer ikişer satın almaya başladı Gülşen Hanım. Torbalar yavaş yavaş doluyordu. Umay pazara çıkmaktan sıkılırdı. Hemen her defasında bu son. Bir daha asla gelmeyeceğim derdi. Ama annesi evde kapalı kalmasın diye ısrar edince kararını o günlük ertelerdi. Ama yine sıkılırdı. Yarı yorgun gözlerle etrafına bakarken bütün hayatını değiştirecek şeye, o saniyeye ona doğru yavaş yavaş bir tekerlek dönüşü hızıyla yaklaştığını bilmiyordu. Umay uysaldı, sevimliydi ama sıkılınca annesinin canını sıkacak bir konu açardı durduk yerde. Yine sıkılmıştı. Yine daha önceleri konuştukları, bir sonuca ulaşmayan o tartışmayı açtı yeniden. Anne, bir dolu yaşlı küfeci var pazarda. Niye onlardan birini tutmuyorsun? Evladım, böyle daha rahat oluyor. Üstelik gereksiz masraf. Ama anne, kaplumbağa gibi evleri sırtlarında ağır ağır dolaşıp evlerini geçindirmeye çalışıyorlar. Dilenmiyorlar. 3 kuruş verirsek neresi masraf? Umaycığım, 2 adımda bir duruyoruz. Her tezgahın önünde. Durduk mu duracak, yürüdük mü yürüyecek. Köle gibi birini istemiyorum peşimizde. Sonra yıl boyunca alamayacağı şeyleri alacağız adamcağızın yanında. Yiyemediklerini, çocuklarına götüremediklerini taşıyacak sırtında. Anneciğim, küfeci tutarsak rahatsız olacağız, evet. Ama tutmadığımızda o rahatsız oluyor, para kazanamıyor sonuçta. Her zamanki sözlerini tekrarlıyordu birbirlerine. Görüşleri farklıydı. Hangisi haklı bilemezsiniz. İkisi de sustuğunda bir küfeci geçti yanlarından. Gülşen Hanım, haftaya bunlardan birini mi tutsam acaba diye düşündü. Sırtında meyve küfesi, başında hasır şapka. Dolaşır durursun akşama kadar sokaklarda. Böyle söyledi Cahit Külebi ve veya dolaşır durursun akşama kadar pazarlarda da diyebilirdi. 10. Umay'ın dostları. Umay'ın çocukluğu, gençliği zor geçmişti. İlkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede arkadaşları vardı. Ama onlar gerçekten arkadaş mıydı yoksa ayıp olmasın diye mi arkadaşlık ederlerdi, şüpheliydi. Belki de alınganlık ediyordu. Umay vücut imgesini beğenmezdi. Belki yüzünü güzel bulurdu biraz. Çocukluğunda ve gençliğinde kendisiyle ilgili hoşnut olduğu şey ismiydi. Umay ne güzel bir isimdi. Umay çok küçük doğdu. İlk kez eline bir bebek alan Gülşen Hanım'ı olduğundan da küçük geldi. Bir kuş yavrusu gibiydi. Gülşen Hanım ona bir kuş adı vermek istedi. Hem kuş gibi diye, hem kuş gibi hızlı büyüsün, uçsun diye. Gülşen Hanım bir yerlerde Umay diye bir kuş ismi duymuştu. Rasim Bey de olur dedi. Umay koydular bebeğin adını birlikte. Umay, Türk mitolojisinde doğumlara yardımcı olan, çocukları ve hayvan yavrularını koruyan kuş şeklinde bir tanrıçaydı. Gökyüzünde pembe bir bulutun üzerinde otururdu. Gülşen Hanım bu adı kızına sadece beğendiği için anlamı üzerinde düşünmeden koymuştu. Ancak Umay büyüyüp de adının anlamını öğrenince adıyla kendini özdeşleştirdi. Madem ki Umay adlı tanrıça kuş, çocuklara, hayvanlara, belki de tüm sakatlara, desteğe ihtiyacı olanlara kol kanat geriyordu. O halde Umay da benzerini yapabilirdi, yapmalıydı. Belki vücudu sakattı ama aklıyla sakatlara, çocuklara, hayvanlara, herkese kol kanat gerebilirdi. Adından aldığı ilhamla Umay, sokak çocuklarının ve sokak köpeklerinin haklarıyla ve korunmalarıyla ilgili çalışmalar yapmaya başladı öğrencilik yıllarından itibaren. Adının anlamını araştırdığı günlerde ulaştığı bir bilgi de şuydu. Fuat Umay adlı bir hekim vardı. Kurtuluş Savaşı'na katılmıştı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çocuk esirgeme kurumunu, çocuk yuvalarını kurmuştu. Belki bir tesadüftü, belki bu kişi soyadının mitolojik anlamından etkilenmişti. Fuat Umay'ın yaşamı da bir örnekti artık onun için. Annesinin de desteğiyle sokak çocuklarının topluma kazandırılması ve yetiştirme yurtlarına yerleştirilmeleri için yürüten projelerde aktif görevler aldı. Evlerine yakın bir kimsesiz çocuklar yurdunu uzun süre düzenli olarak ziyaret etti. Düzenli yapılmayan bu tür ziyaretler hiç ziyaret olmamasından daha sakıncalıdır çocuklar için. Aslında Umay'ın arkadaşı dostu çoktu. Lise, üniversite arkadaşları, stajda tanıştıkları, kendileriyle ilgilendiği, sevgilerini kazandığı çocuklar. Onlar için yürütülen projelerde tanıştığı, aynı amacı paylaştığı kişiler. Hepsi arkadaşı, dostu sayılırdı. Ancak Umay yine de annesine hiç arkadaşım yok diye sızlanırdı. Bunu söylerken söylemek istediği şey bir erkek arkadaşı, bir sevgilisi olmadığıydı. Evet, Umay'ın bir erkek arkadaşı yoktu, olması da zordu. 11. O ve O. Köşedeki bir tezgahı döndüklerinde ileride yeşillik dolu bir tezgahın önünde onu gördü. 25 yaşlarında, temiz yüzlü, temiz giyimli bir gençti. O da tekerlekli sandalyedeydi. Sandalyesi akülüydü. Kendi sürüyordu, yanında orta yaşlı bir hanım vardı. Tekerlekli sandalyeye eski Yunan heykeli gibi yerleşmiş bu erkeğin vücudunda deformasyon vardı ama yüzü canlıydı. Çok yakışıklıydı. Umay kendi yaşında tekerlekli sandalyede oturan bir erkeği ilk kez görüyordu. Aslında görmüştü ama öncekiler sayılmazdı. Geniş alınlı, keskin yüz çizgileri olan dik duruşlu bir gençti bu. Her türlü eleştiriyi ve acıyan bakışı itip uzaklaştıracak güçte bir yüz ifadesi vardı. İleriye doğru kendinden emin ve onurlu gözlerle bakıyordu. Olgunluk ötesi, kabullenmişlik ötesi, sanki hayatı sorgulamayı bitirmiş ama bulduğu cevabı söylemeyi gereksiz gören bir ifade vardı gözlerinde. Düşünce hızıyla aklından binlerce şey bir anda geçmişti Umay'ın. Arkadaş, dost olabilirlerdi, belki de sevgili. Bu çok heyecan vericiydi. Ancak birlikte olsalar, gezseler çevrenin çok ilgisini çekerdi. Bu genç insan Umay'ın aynadaki haliydi sanki. O da onunki. Tekerlekleri aynı kadere dönüyordu. Bir yerine iki. Giderek yaklaşıyorlardı. Delikanlı ileriye bakıyordu. Umay'ı görmemişti. Umay'ın içi cız etti o an. Geçip gideceklerdi az sonra. Ne bir isim, ne bir telefon. Bir daha hiç diye düşündü. Vakti çok azdı. Bir şeyler yapmak istedi, bilemedi. Anneler, herhalde annesiydi yanındaki hani. Konuşsa, konuşmalı diye geçirdi içinden. İki kadın da birbirlerini fark etmemişlerdi. Durdurmak veya bakışlarını kendine çevirmek için gözlerini gence dikti Umay. Delikanlıya umutsuzca bakıyordu. Yılların hasretini birkaç saniyeye sığdırmıştı o an. Tam o sırada delikanlı kendine bakan kızı fark etti, göz göze geldiler. Bakışları kenetlendi. İki ayrı çekim alanı birbirini çekiyordu sanki. Umay utandı, ayıp oluyor diye gözlerini yana çevirdi. Delikanlı bakmayı bırakmadı. Dümdüz, heyecanla ve merakla, çevrede bakılacak tek şeyi bulmuş gözlerle bu tekerlekli sandalyeli kıza bakmaya devam etti. Onun da içinden benzeri kaygı geçti. Ya geçip gider de konuşamazsak diye durdu. Ve o anda anneler birbirlerini fark ettiler, durdular. Gözleriyle birbirlerini selamladılar. Hafif bir tebessüm, gençlere de merhaba dediler. Umay hayatının aşkını bulmuştu ya da hayatını. Delikanlı da öyle. Umay da delikanlı da tanışmadan geçersek diye telaşlı bir kaygı içindeydi. Umay annesine başını çevirip konuşalım diyen bir yüzle baktı. Gülşen Hanım elindeki torbalardan daha ağır, yeni bir yüke hazırlanan bir yüz ifadesiyle tamam dedi Umay'a. Delikanlı da yanındaki kadına dönüp tanışalım abla dedi. Kadın annesi değil ablasıydı. Çapraz duran iki araba yolu kapatıyordu. Açmak için az ötedeki boşluğa yöneldiler. Geniş yere gelince durdular. İki kadın el sıkıştı. Umay delikanlıya, "Uzun konuşabilmemiz için bir şeyler yap," diyen gözlerle bakıyordu. Delikanlının adı Gökhan, ablasının adı Aysel'di. Hanımlar ayaküstü sohbete başladılar. Gökhan'la Umay birbirlerine tekrar isimlerini söylediler. El sıkışmak için yekindiler. Gökhan'ın sandalyesi sağda, Umay'ınki soldaydı. Umay sağ elini uzatmıştı ancak Gökhan'ın sağ elini uzatması mümkün değildi, sol elini uzattı. El ele tutar gibi kısa bir tokalaşma oldu. Aysel Hanım rahattı, Gülşen Hanım ise gergindi. Nazik olmaya, karşısındakini dinlemeye çabalayan bir yüzle konuşuyordu. Etrafına bakmıyordu, ancak birilerinin onlara baktığından emindi. Bu tekerlekli sandalyedeki gençle ve ablasıyla niçin konuşuyorlardı? Yolda, pazarda gördüğü onca insanla konuşmamıştı. Bu insanlarla konuşuyordu. Çünkü onlarla ortak bir soruna sahiptiler. Bu sorun üzen, derinden derine kemiren, sürekli yaralayan, insanların onlara acımalarına yol açan bir sorundu. Bu ayaküstü sohbet gitmeyen, giderilemeyen, bu sorunun altını çiziyordu gelip geçene. Umay ve Gökhan sakin görünmeye çalışarak, bir şey yokmuş gibi davranarak, büyüklere hissettirmeden birbirlerinin soyadlarını, maillerini almak için içleri gidiyordu. Bu arada iki hanım havadan sudan ama havayı bulandırmadan, gençlerin sakatlıklarına dokunmadan bir sohbet yürütmeye çalışıyorlardı. Gülşen Hanım emekli banka müdürü olduğunu söyledi. Aysel Hanım ise kardeşinden 8 yaş büyüktü, bir lisede edebiyat öğretmenliği yapıyordu. İki aile de yerlilerin ifadesiyle pazarcıydı. Ancak Aysel öğretmen bir edebiyatçı olarak yaygın ifadesinin aksine pazarcı değil, yaylacı olduklarını, vadiye geldiklerinde kışlaktan yaylaya göçtüklerini düşünürdü. Hanımların konuşmaları giderek gençlerin sıkıntılarına kaydı. İkisi de seslerini alçaltarak hasta yakınlarının çoğunlukla yaptıkları gibi birbirlerinden işlerine yarayacak yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlardı. İnsanların yiyecek, eşya alışverişi yaptığı bu pazarda bu iki insan can alışverişinde, hayat değiş tokuşunda bulunmaya başlamışlardı. Bu sandalye üstü, ayaküstü sohbet az sonra bitecekti. Umay ya bir daha görüşemezsek telaşı içindeydi. Gökhan'ın soyadını veya bir iletişim bilgisini sormasını bekliyordu. O sormadan söylemek veya onunkini sormak ayıptı. Hevesle gözükmedi. Sorsun istiyordu. Ya sormazsa diye kaygı içindeydi. Gökhan ise kendinden emin ve telaşsız bir şekilde en büyük hobisinden, gökyüzünden söz etmeye başlamıştı. Galaksilerden, nebulalardan, kara deliklerden. Tam bu anda pazarın ötesindeki ağaçların altında kelebek alayim-i semada, kısa yaşamında bitip tükenmek bilmeyen bir uzunlukta yaşayacağı, hayatının en büyük belki de tek macerasını, tek aşkını yaşamaya küçük kanatlarla yaklaşıyordu. 12. Alayim-i Sema aşık oluyor. Alayim-i Sema ve Kermen. Alayim-i Sema uçtu, uçtu, uçtu. Zarif ve narin kanatlarıyla çiçeklerin, ağaçların, çayırların, yolların üzerinden uzaklara doğru uçtu. Annesini unutmuştu. Kim ki üzüntüsünü, öfkesini unutur, o gelişir. Unutamayan geçmişe saplanıp kalır, güdük kalır. Alayim-i Sema uçuyordu. Yolların, meraların üzerinde uçuyordu. Yol boylarında ve uzaktaki yamaçlara doğru. Hala kır çiçekleri vardı. Sığır kuyruğu, minyatür serviler misali kısa boylu muhabbet çiçekleri. Hırpani görüşlü doğu süseni, sümbül, sütleyen, bükümlü perçemli, tek tek kıvrılmış saç telli, ortası çizgili açık mor renkli gelin çiçekleri, kırmızı benekli gelinlik giymiş gibi geyik dikenleri, açık leylak renkli, narin mor benekli yabani hindiva, kişniş, hatmi ve daha nice bitki vardı. Alayim-i Sema, Umay'ın Gökhan'ı gördüğü günde ve saatte çok güzel bir erkek kelebeğe aşık oldu. Pazarın öte tarafındaki tenha alanda uçarken bir ağacın dalına konmuştu. Uçacak yeni yerler, tanışacak yeni arkadaşlar için bakınıyordu. Tam bu sırada karşıdaki ağacın dalına çok güzel bir erkek kelebek kondu. Tavrı rahat, doğal, olağan, kanatları olağanüstüydü. Gök mavisi, göl mavisi, yavru ağzı halkalı, portakal çiçeği değmiş gibi ve turkuazdı. Kanatlarındaki şekil arkaik günlerden kalma bir arketipti. Gücü, kendine güveni, önderliği sembolize ediyordu. 6. ayrımın sonu, sayfa 55, devamı 7. ayrımda.